Ayrım 9, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 118. 5. Bölüm. Alderney, Manş Adaları'nın en kuzeyinde ve Fransa kıyılarına en yakın olanıdır. 1940 yazında Alman ordusu batıya doğru hızla ilerlerken adalılar da adayı boşaltmayı kararlaştırmışlardı. 2 Temmuz 1940 günü ilk Luftwaffe uçağı kayaların tepesindeki küçük çayır şeridine indiği zaman ada boşaltılmıştı. St. Anne'ın o daracık çakıl taşlı sokaklarında derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. 1942 sonbaharında ise burada 3000'e yakın kara, deniz ve hava askerinden oluşan bir garnizon kurulmuştu. Ayrıca birkaç mahkum kampı vardı. Ana vatandan getirilen mahkumlar burada yeni istihkam mevzilerinde kullanılacak olan beton platformların yapımında çalışıyorlardı. Ayrıca SS ve Gestapo görevlilerinin yönettikleri bir de toplama kampı vardı ki İngiliz topraklarında faaliyet gösteren tek toplama kampıydı bu. Pazar günü öğleden sonra Ruddle ile Devlin bir Stork uçağıyla Jersey'den buraya geldiler. Sadece yarım saat sürecek bir yolculuktu bu ve uçakta silah bulunmadığı için pilot deniz yüzeyinden gitmeyi tercih etti. Ancak son anda 300 metre yükseldi. Stork büyük dalga kıranın üzerinden geçerken Alderney aşağıda bir harita gibi gözlerinin önüne serilmişti. Bray Körfezi, liman, St. Anne, 3,5 mil uzunluğunda yarım mil genişliğindeki adanın tümü rahatça görülüyordu. Adanın bir yanında sarp kayalar vardı, öbür yanda set set aşağıya inen kumsallardan oluşmuştu. Stork rüzgara doğru yöneldi ve kayaların üzerindeki hava alanının çimenlik yol şeridine baktı. Ruddle bu derece küçük bir hava alanı görmemişti. Buraya hava alanı demek bile belki doğru olmayacaktı. Minicik bir kontrol kulesi, sağa sola serpiştirilmiş birkaç portatif bina vardı. Hiç hangar yoktu. Kontrol kulesinin yanında siyah bir Volkswagen araba park edilmişti. Ruddle ile Devlin arabaya doğru yürüyünce bir topçu çavuşu olan şoför dışarı çıktı, arabanın arka kapısını açtı. Sonra da selam durdu. ''Albay Ruddle mısınız?'' ''Kumandanın saygıları var efendim. Sizi doğruca Feldkommandantur'a götüreceğim.'' ''Yani bölge işgal kuvvetleri komutanlığı. Ruddle pekala.'' dedi. Arabaya bindiler. Çok geçmeden de bir köy yoluna saptılar. Güneşli, ılık, güzel bir gündü. Sonbahardan çok ilkbahar sorunu hatırlatan bir gündü. St. Anne'ın evleri Fransız kasabalarıyla İngilizlerin George stili karışımıydı. Çakıl taşlı sokaklar, bahçeler rüzgardan korunmak amacıyla yüksek duvarlarla çevrilmişti. Savaşın da belirtileri görülüyordu. Beton koruganlar, dikenli çitler, makineli tüfek mevzileri, aşağıda limanda bombaların hasarı gibi. Fakat Ruddle'ı asıl büyüleyen de buranın tam bir İngiliz kasabası görünümünde oluşuydu. Bu Connaught meydanında iki SS görevlisini görmek ve bir Luftwaffe erinin kraliyet posta kutusu tabelasının altında bir başka arkadaşına sigara ikram etmesi çelişki yaratıyordu. Feldkommandantur 515 Manş Adaları'nı sivil halkla ilişkilerini yönetiyordu. Kumandanlık karargahı Victoria Caddesi'ndeki eski Lloyd Bankası'nın merkezindeydi. Araba kapının önüne geldiği zaman Neuhof da dışarıya çıktı. Elini uzatarak ''Albay Ruddle mısınız?'' dedi. ''Ben Hans Neuhof. Şimdilik buranın kumandanıyım. Sizi gördüğüme sevindim.'' ''Ruddle da bu bey benim bir meslektaşımdır.'' dedi. Devlin'i kumandanla tanıştırmak için başka bir girişimde bulunmadı. Ancak Devlin sivil kıyafeti ve Ruddle'ın ona giydirdiği siyah deri askeri paltosuyla garip bir görünümdeydi. Ve bu yüzden de Neuhof'un gözlerinde hemen bir korku ifadesi belirdi. Görünüşe bakılırsa bu adamın bir Gestapo olduğunu düşünmek gerekiyordu. Berlin'den Britanya'ya daha sonra da Guernsey'ye kadar olan yolculuk sırasında İrlandalı herkesin yüzünde aynı korku ve tiksinti dolu ifadeyi yaratmıştı ve bundan da zevk aldığı bir gerçekti. Devlin tokalaşmayı gereksiz bularak ''Sayın Kumandan'' demekle yetindi. İyice canı sıkılan Neuhof telaşla ''Lütfen bu tarafa buyurun beyler'' dedi. İçeride mağın bir tezgahın arkasında 3 görevli çalışıyordu. Onların arkasındaki duvarda ise Propaganda Bakanlığı'nın yeni bir posteri göze çarpıyordu. Posterde pençelerinde gamalı haç bulunan dev bir kartal vardı. Bir askeri polis müdür bürosu olarak kullanılan odanın kapısında nöbet tutuyordu. Neuhoff önden yürüyüp ötekileri içeri buyur etti. Odada pek eşya yok gibiydi. Burası tam bir çalışma yeriydi besbelli. Neuhoff iki koltuk çekti, Ruddle bunlardan birine oturdu. Fakat Devlin bir sigara yakıp pencerenin önüne gitti. Ayakta durmayı tercih etmişti besbelli. Neuhoff kararsız bir tavırla Devlin'e bir bakış fırlattı, sonra gülümsemeye çalıştı. ''Beyler, sizlere birer içki ikram edebilir miyim? Şnaps ya da konyak içer misiniz?'' ''Ruddle, doğrusunu isterseniz ben hemen işe girişmek istiyorum.'' dedi.
''Ah, elbette sayın albayım.''
Ruddle ceketinin düğmelerini çözdü, iç cebinden büyük zarfı çıkardı, mektubu uzattı. ''Lütfen şunu okuyun.'' Neuhoff hafifçe kaşlarını çatarak mektubu aldı, şöyle bir göz attı. ''Führer'in özel buyruğu.'' Hayret içinde Ruddle'a baktı. ''Ama ben bundan bir şey anlamadım. Benden ne istiyorsunuz?''
''Ruddle, bizimle tam bir işbirliği yapmanızı istiyorum Albay Neuhoff. Ayrıca hiç sorgu sormak da yok. Yanılmıyorsam burada mahkumlardan oluşan bir işbirliğiniz varmış. Kılıç balığı harekatında görev alanlar yani.''
Neuhoff'un bakışlarında sıkıntılı bir ifade belirmişti. Devlin bunu hemen fark etti. Albay birden titizlenerek, ''Evet sayın kumandanım,'' dedi, ''dediğiniz doğru. Bu birliği paraşüt bölüğünden Albay Steiner yönetiyor.''
''Evet, öyleymiş. Albay Steiner, Teğmen Neumann ve 29 paraşütçü olacak.''
Neuhoff hemen düzeltti. ''Albay Steiner, Ritter Neumann ve 14 paraşütçü var.''
Ruddle şaşkın şaşkın adamın yüzüne baktı. ''Ne diyorsunuz siz, öbürleri nerede?''
Neuhoff sakin sakin, ''Öldüler sayın kumandanım,'' dedi. ''Kılıç balığı harekatının niteliğini biliyor musunuz? Bu adamların ne yaptıklarını biliyor musunuz? Serseri torpillerin üzerine oturup...''
''Yapılan işten haberim var.'' Ruddle ayağa kalktı, Führer'in buyruğunu aldı, zarfına yerleştirdi.
''Bugün için planlanmış bir çalışma var mı?''
''Bu radarda bir görüntü saptanmasına bağlı.''
''Artık bu tür bir çalışma yapılmayacak. Bu andan itibaren harekat sona erdi.''
Ruddle zarfı sallayarak, ''Aldığım yetkiye dayanarak verdiğim ilk emir bu.''
Neuhoff gülümsedi. ''Böyle bir emre uymak bana kıvanç verecek.''
''Ya, Albay Steiner dostunuz mu?''
''Bu benim için bir onur sayılır. Eğer siz de onu tanısaydınız ne demek istediğimi daha iyi anlardınız. Ayrıca onun gibi olağanüstü yeteneklere sahip bir kimsenin ölü olarak değil de sağ olarak Reich'a yarar sağlayacağına inanıyorum.''
''Ruddle, işte benim burada bulunmamın tek nedeni de bu.'' dedi. ''Şimdi Albay Steiner'i nerede bulabilirim?''
''Limanın hemen biraz berisinde bir han var. Steiner ile arkadaşları orayı karargah olarak kullanıyorlar. Sizi oraya götüreyim.''
''Ruddle, buna gerek yok.'' dedi. ''Onu yalnız görmek istiyorum. Hanın yeri uzakta mı?''
''Yarım kilometre kadar ileride.''
''Güzel, öyleyse yayan gideriz.''
Neuhoff ayağa kalktı.
''Burada ne kadar kalacağınızı kararlaştırdınız mı?''
''Yarın sabah erkenden bir ştork gelip bizi alacak. Saat 11'i geçmeden Jersey havaalanında bulunmamız gerekiyor. Bizi Britanya'ya götürecek olan uçak o saatte kalkacak.''
''Size ve arkadaşınıza yatacak yer hazırlatayım.''
Neuhoff bunları söylerken yan gözle Devlin'e baktı.
''Ayrıca bu gece yemeği bizimle yemeği kabul eder misiniz? Karım çok sevinecektir. Ayrıca belki Albay Steiner da bizimle beraber olur.''
''Ruddle, mükemmel bir fikir bu.'' dedi. ''Akşamı dört gözle bekleyeceğim.''
Victoria Caddesi'nde kepenkleri inik dükkanların boş evlerin önünden geçerlerken Devlin sordu.
''Size ne oldu böyle? Biraz fazla sert davranmadınız mı? Bugün burnumuz biraz havada galiba.''
Ruddle güldü, biraz utanmış gibi görünüyordu.
''O Allah'ın belası mektubu elime her alışımda bir tuhaf oluyorum. Sanki büyük bir güç kazanmışım gibime geliyor.'' ''Şu İncil'deki her dediğini yaptıran Romalı subaya benzetiyorum kendime.''
Bray yoluna saptıkları zaman yanlarından bir askeri araba geçti. Onları alandan geçiren topçu çavuşu direksiyondaydı.
Ruddle, ''Herhalde Albay Neuhoff bizim ziyaretimizi karargâhtakilere önceden bildirmek istemiş olmalı.'' dedi. ''Ben de bunu yapacak mı diye merak ediyordum.''
''Devlin galiba beni de Gestapo sandı.'' dedi. ''Bayağı korkmuşa benziyordu.''
''Belki. Ya sen, Herr Devlin, sen hiç korkabilir misin?''
''Hatırladığım kadarıyla bilmiyorum.'' Devlin acı acı güldü. ''Size hiç başka tek Allah'ın kulunu açıklamadığım bir sırrımı ifşa etmek istiyorum. En büyük tehlike anlarında Allah biliyor ya, böyle anlar da pek çok oldu.
Evet, en büyük tehlike anlarında, ölümle burun buruna geldiğim zamanlarda bile içimde garip duygular uyanıyor. Sanki uzanıp Azrail'in elini tutmak istiyorum. Siz hiç bu derece komik bir şey duydunuz mu?
Siyah kauçuktan dalgıç elbisesi giymiş olan Ritter Neumann bir torpilin üzerine oturmuş motoru kurcalıyordu. Bu sırada karargahın arabası yıldırım hızıyla geldi, karargahın önünde durdu. Neumann ellerini güneşe siper ederek çevresine bakınırken Yarbay Brandt göründü.
Neumann, acelen nedir diye seslendi, savaş mı bitti?
Haberler kötü Teğmen, Jersey'den buraya bir karargah subayı gelmiş, Radl adında bir albay, bizim albay için gelmiş, az önce Victoria Caddesi'nden haber geldi.
Karargah subayı mı dedin?
Neumann bunları söyledikten sonra torpilden karaya atladı. Er Riddle'ın ona uzattığı havluyu aldı.
Bu subay nereden gelmiş?
Brandt tasalı tasalı Berlin'den gelmiş dedi. Yanında da sivile benzediği halde gerçekte sivil olmayan biri daha var.
Gestapo mu yani?
Öyleye benziyor. Şimdi yoldalar. Yayan buraya geliyorlar.
Neumann botlarını ayaklarına geçirdi.
Çocukların haberi var mı?
Brandt yüzünde korku dolu bir ifadeyle başını salladı.
Ve hiç de hoşlanmadılar. Eğer bu adamın albaya kazık atmaya geldiğini öğrenirlerse hiç kuşkusuz albayın da arkadaşının da ayaklarına birer taş bağlayıp denize atmak isteyeceklerdir.
Neumann çok haklısın dedi. Haydi fırla, bir ahaneye koş ve onlara engel olmaya çalış. Ben de arabaya atlayıp albayı getireyim. Bayan Neuhof ile birlikte uzun bir yürüyüşe çıkmıştı.
Steiner ile Ilse Neuhof dalga kıranın ucuna kadar gitmişlerdi. Kadın rıhtımın kenarına oturmuştu. Uzun bacaklarını aşağıya sarkıtmıştı. Sarı saçları dağılmıştı. Rüzgar eteğinin uçlarını kaldırmaya uğraşıyordu. Kadın Steiner'e gülüyordu. Araba acı bir fren yaparak durduğu zaman Steiner de başını çevirip arabaya baktı. Neumann hemen dışarı fırladı. Steiner onun yüzüne şöyle bir baktıktan sonra acı bir gülümsemeyle
''Kötü haber getirdin galiba Ritter'' dedi. ''Hem de böyle güzel bir günde olacak şey mi bu?''
''Berlin'den gelmiş bir karargah subayı var, seni arıyor. Albay Radl adında biri.''
Neumann tasalı tasalı konuştu. ''Yanında bir de Gestapo subayı getirmiş diyorlar.'' Steiner biraz bozulmuştu.
''Bak işte, bu da hiç kuşkusuz güne renk katacak.''
İlse aşağıya atlarken Steiner de kollarını yana açıp genç kadını yakaladı. Bir an için onu kendine yaklaştırdı. Kadının yüzü korku doluydu.
''Aman Allah aşkına kurt, sen hiçbir şeyi ciddiye alamaz mısın?''
''Belki de adam buraya sadece kelle saymaya gelmiştir. Şimdiye kadar hepimiz ölmüş olmalıydık. Prince Albrechtstrasse'dekiler kim bilir nasıl üzülüyorlardır.''
Eskihan liman yolu üzerinde Bray Bay kumsalının arkasındaydı. Radl ile İrlandalı hana yaklaştıkları zaman çevrede garip bir sessizlik hüküm sürüyordu. ''Devlin gördüğüm kadarıyla pek şirin bir yere benziyor.'' dedi. ''Acaba içkileri kalmış mıdır dersin?'' Radl ön kapıyı yokladı. Kapı hemen açıldı ve kendilerini karanlık bir koridorda buldular. Arkalarından bir kapı açıldı. Yumuşak düzgün bir ses ''Buraya buyurun sayın kumandanım.'' dedi. Çavuş Hans Altman sanki onların dışarı çıkmalarını önlemek istiyormuş gibi dış kapıya yaslanmıştı. Radl kış savaşı kurdelesini, 1. ve 2. sınıf demir haçı ve gümüş gazilik plakasını, hava kuvvetleri savaş bürovesini ve paraşütçülere verilen en önemli nişanı Kreta'yı gördü. Bu sonuncu nişan 1941 yılının Mayıs ayında Girit'in istilasında çarpışanlara verilmişti. Radl kesik kesik ''Adın nedir?'' diye sordu. Altman cevap vermedi, sadece üzerinde ''Saloon Bar'' kelimeleri yazılı kapıyı ayağıyla itip açtı. Radl da bir şeylerin döndüğünü sezip ne olduğunu anlamadan çenesini yukarı kaldırdı ve içeri girdi. Salon pek büyük değildi. Solda bir bar tezgahı vardı. Tezgahın arkasında da boş raflar dikkati çekiyordu. Duvarlarda eski gemi enkazlarının fotoğrafları vardı. Bir köşede de bir piyano duruyordu. Salonda bir düzineye yakın paraşütçü oturuyordu. Hepsi de şaşılacak derecede düşmanca tavırlar takınmışlardı. Radl sakin sakin bu adamlara bakarken Enikon'u meraklandı. Bu kadar çok nişan sahibi adamın bir araya toplandığını hiç görmemişti. Burada demir haça sahip olmayan bir tek adam yoktu. Gazilik plakaları ve tank savaşı nişanları İbadullah'tı. Radl çantası koltuğunun altında salonun ortasına yürüyüp durdu. Elleri ceplerindeydi. Paltosunun yakası hala kalkık duruyordu. Sakin bir sesle
Bugüne kadar pek çok kimsenin bu davranışından ötürü kurşuna dizildiğini hatırlatmak isterim dedi. Bir kahkaha tufanıdır koptu. Bar tezgahının arkasında Luger marka bir silahı temizlemekte olan çavuş, ''Bakın bu çok güzel sayın albay'' dedi. ''Size komik bir şey söyleyeyim mi? 10 hafta önce buraya geldiğimiz zaman albay dahil tam 39 kişiydik. Şimdi ise şansımızın bize yardım etmesine rağmen sadece 15 kişi kaldık. Siz ve şu Gestapo bozuntusu, bundan daha kötü bir ceza düşünebilir misiniz?''
''Devlin, beni bu işe katmayın.'' dedi. ''Ben tarafsızım.''
12 yaşından beri Hamburg'daki teknelerde çalışmış olan ve genellikle açık konuşmasını seven Sturm şöyle dedi.
''Beni iyi dinleyin, çünkü sözlerimi ikinci kez tekrarlamayacağım. Albay bir kere gitmeyecek, sizinle bir yere gidemez, başkasıyla da gidemez.''
Adam başını salladı. ''Bunun pek güzel bir şapka olduğunu biliyorsunuz sayın albayım. Fakat siz Berlin'de koltuklarda oturup pantolon kıçı aşındırmaya öyle alışmışsınız ki gerçek bir askerin duygularını bilemezsiniz. Yanlış kapı çaldınız kumandanım.''
''Radl, bu aptalca sözleri sizin rütbenizde olan bir askere hiç yakıştıramadım.'' dedi. Sonra çantasını tezgahın üzerine bıraktı. Sağlam eliyle paltosunun düğmelerini çözüp sırtından çıkardı. Sturm albayın nişanlarını görünce ağzı hayretten bir karış açık kalmıştı. Radl da hemen hücuma geçti.
''Hazır ol!'' diye bağırdı. ''Hepiniz ayağa kalkın!''
Salonda birden bir hareket oldu ve o anda kapı açıldı. Brandt içeri girdi. Radl homurdandı.
''Siz de selam durun yarbay!'' dedi.
Adamların hepsi selam durumuna geçtiği zaman salonda çıt kalmamıştı. Olayların bu şekilde gelişmesinden pek hoşlanan Devlin de barın önündeki taburelerden birine oturmuş bir sigara yakmıştı.
''Radl, giydiğiniz üniformalara bakıp kendinizi Alman askeri sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz.'' dedi.
Salonda gezinmeye başlamış adamların her birini teker teker incelemeye koyulmuştu. Sanki hepsini hafızasına yerleştirmek ister gibiydi.
''Ne olduğunuzu ben söyleyeyim mi?''
Radl dediğini gayet basit ve açık bir şekilde yaptı. 2-3 dakika sonra soluk almak için konuşmasına ara verince açık duran kapının önünde birinin kibarca öksürdüğü duyuldu. Radl başını kapıya çevirince Steiner'ı gördü. Ilse Neuhof da arkasında duruyordu.
''Ben daha iyisini yapamazdım Albay Radl. Sadece onların bu davranışlarını bir yanlış anlama heyecanının sonucu olduğuna inanıp meseleyi burada kapatmanızı dilemekten başka bir şey yapamam. Onların işlerini bitirdiğim zaman ayaklarını yere basamayacaklar. Buna inanabilirsiniz. Size söz veriyorum.''
Steiner elini uzatıp sevimli bir tavırla ''Ben Kurt Steiner'ım.'' dedi. Radl bu ilk karşılaşmayı hiç unutmayacaktı. Steiner her ülkenin havacılarında görülen o garip çekiciliğe sahipti. Bu aslında tehlikeyle kucak kucağa yaşamaya alışanlara özgü ve biraz da kabalığa varan bir kendi kendine yeterlilikti. Steiner maviye kaçan kurşuni uçuş ceketi giymişti. Ceketinin yakalarında rütbesini gösteren işaretler vardı. Başında da eskilerin pek sevdikleri şif denilen kasket vardı. Ordunun dağıttığı nişanların her birine sahip olan biri için fazla alçak gönüllü görünüyordu.
''Doğrusunu isterseniz Albay Steiner, sizin şu dik kafalılara hadlerini bildirmek bana zevk verdi.''
Ilse Neuhof güldü. Fevkalade bir gösteriydi bu sayın albayım. Steiner gerekli tanıştırmaları yaptıktan sonra Radl genç kadının elini öptü.
''Sizinle tanışmak bana onur verdi Frau Neuhof.'' dedi. Sonra kaşlarını çattı. ''Acaba sizinle daha önce karşılaşmış mıydık?'' dedi.
Sonra Ritter Neumann'ı yanına çekti.
''Bu da albayım sizin sandığınız gibi bir tutsak fok balığı değil. Üsteğmen Ritter Neumann.''
''Teğmen.'' dedi Radl. Ritter Neumann'a şöyle yan göze bakınca onun askeri mahkemede yargılandığını ve bu yüzden de nişanının geri alınmış olduğunu hatırladı. Steiner taburesinden atlayıp yanlarına gelen Devlin'e baktı.
''Ya bu bey kim?''
''Devlin, hepiniz benim sevgili komşunuz Gestapo olduğumu sanıyorsunuz.'' dedi.
''Bunu pek de övücü bulduğumu söyleyemem.''
Elini uzattı. ''Adım Devlin. Albay Liam Devlin.'' Radl hemen bilgi verdi. ''Herr Devlin benim bir meslektaşım.'' Steiner kibarca sordu. ''Ya siz ne iş yaparsınız?''
''Ben Abwehr Genel Merkezi'nden geliyorum. Şimdi de eğer sizce bir sakıncası yoksa sizinle özel olarak bir meseleyi görüşmek istiyorum.''
Steiner kaşlarını çattı. Salonu yine derin bir sessizlik kaplamıştı. Steiner Ilse'ye döndü.
''Ritter seni eve götürür.''
Hayır, senin Albay Ruddle ile işin bitinceye kadar burada beklemeyi tercih ederim.
Ilse Neuhoff adam akıllı endişelenmişti. Bakışlarından anlaşılıyordu bu. Steiner gayet yumuşak bir sesle, işimin fazla uzun süreceğini hiç sanmıyorum dedi. Ilse'ye göz kulak ol Ritter.
Steiner Ruddle'a döndü. Lütfen bu taraftan buyurun sayın albayım.
Salondaki gergin hava kaybolmuştu. Altman piyanonun başına oturdu ve günler geçtikçe her şeyin düzeleceğini anlatan ünlü şarkıyı çalmaya başladı. Bir ara Frau Neuhoff diye seslendi. Bir şarkı söylemeye var mısınız?
Ilse barın taburelerinden birine oturmuştu. Canım çekmiyor. Size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Ben bu Allah'ın belası savaştan bıktım usandım. İstediğim tek şey güzel bir sigara ve bir kadeh içki. Ama sanırım bunlar için de bir mucize gerekli.
Brandt vallahi bilmem ama Frau Neuhoff sizin için her şey yaratılır. Örneğin sigara ve Londra'dan gelme cin gibi.
Brandt ellerini tezgahın altına soktu ve bir karton Gold Flake sigarasıyla bir şişe Beefeater çıkarttı.
Hans Altman seslendi. Şimdi bize şarkı söyleyecek misiniz Frau Neuhoff?
9. ayrımın sonu. Sayfa 130.